Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Elhamdülillah. Hızlı günler, yoğun günler, ekonominin de kafasının döndüğü günlerdeyiz. Bugünlerden çok ne konuştuk?
Ne konuşalım mı demek istediniz?
Evet, ne konuştuk? Geçmişte ne konuştuk? Bugün ne konuşalım anlamında soruyorum.
Geçmişte konuştuklarımız geçmişte kaldı. Onlar bayağı da artık.
Tamam, güzel. O zaman buyurun. Buyurun, sizden başlayalım. Ne konuşmak istersiniz?
Bu pazartesi günü Çin'in yapay zeka programının lanse edilmesi birçok şeyi bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü o gün özellikle Amerika'da yapay zeka ve çip üretimiyle ilgili çalışan şirketlerin borsa değerleri 1 trilyon seviyesinde değer kaybetti. Bu daha önceki...
1 trilyon TL mi?
Dolar. Hı-hı. 1 TL mi dedim?
Yok. Siz 1 trilyon dediniz de ben para cinsini netleştirmek istedim.
Dolar seviyesinde değer kaybetti. Bu Amerikan borsalarında daha önce kara pazartesi falan dedikleri büyük dramatik düşüşlerin eş değeri bir şeydi. Ama önemli olan şimdi özellikle Amerika'da bu Amerikan borsasını harekete geçiren en önemli unsur teknoloji şirketleri, hele hele son yıllarda. Hatta bizim borsayla ilgili eleştirilerden bir tanesi de teknoloji şirketlerinin oranının %1 gibi çok düşük bir seviyede olması. Yani borsanın da ayağa kalkması için teknoloji şirketlerinin daha fazla borsaya gelmesi bekleniyor. Hal böyleyken bu tüm dünyayı etkileyen bir gelişme oldu. Burada tabii en doğrusu rakamları söylemek daha uygun. OpenAI 6 milyar dolar yatırım yapmış. Çin'in bu yeni akıllı yapay zekası ise 5.6 milyon dolar. Yani yapılan yatırımın, Amerika'da yapılan bir yatırımın %1 seviyesindeki bir yatırımla ondan daha kaliteli çalışan bir sistem sunuldu. Üstelik bu açık kodlu. Yani bu sistemi isteyenler o kodları kullanarak kendi geliştirmelerini yapmalarına da açık bir sistem. Bu oyunu tamamen değiştirme gibi bir sonucu var. Şimdi Nvidia'nın hisse değerindeki kayıp %17'leri bulmuş durumda. Ki çip üretiminde, özellikle yapay zeka çiplerin üretiminde ön planda olan, hatta Amerika en son Biden giderken bu çiplerin başka ülkelere satışını da sınırlamıştı, hatırlarsınız. Burada da konu etmiştik.
Maşallah. Yani dini bir temalı radyoda ekonomiyi bahsederken şimdi teknolojinin dibine indik. Yani yapay zeka ve yapay zekada kullanılan çiplere doğru gittik. Güzel. Devam edelim lütfen.
Nasıl bir boyuttan bakalım, farklı bir
farklı bir açıdan baktık. Yani burada rakamların ne kadar anlamsız olduğunu gösteriyor. Yani evet, bir tarafta yani 5 milyar dolar, 6 milyar dolar yatırımlar, öbür tarafta yani onda gerçi bir algı yönetimi olduğunu söyleniyor ama 5 milyon dolarlık bir yatırımla 6 milyar dolarlık araştırma geliştirme yatırımlarını çöpe çeviriyorsunuz.
Sanki zevahiri kurtarmak için o sözler söyleniyor biraz da yani.
Hangi zevahiri?
Yani tamam, bu yatırımın tümünü teşkil etmiyor. Yok, veri altyapısı şöyleydi.
Hayır, o anlamda tabii ki savunacaklar. Neydi? Özellikle Amerikalılar bugüne kadar piyasalardan inanılmaz paralar çektiler. Yani bu işe yatırım yapıyoruz. Şöyle büyük iş, böyle değiştirecek. Öbür tarafta hatta kendilerinin kullanmış olduğu eski çipleri kullanarak, eski çiplerde bazı değişiklikler yaparak böyle bir şeyin geliyor olması da gerçekten bütün ezberleri bozdu. Yani sizin anlattıklarınızdan benim özet olarak çıkardığım şey, bu ezber bozan bir süreç.
Evet.
Herkesin ezberi bozuldu. Bu ezber içerisinde kim ne yapar sorusunun cevabını önümüzdeki günlerde daha derinleştiğinde, yani şu an henüz daha Çin'in anons etmiş olduğu yapay zeka uygulaması henüz daha geniş yayılmış değil ama milyonlarca indirme oldu. Yani o gün ben de şöyle bir...
Ben indirmeyi başaramadım o gün.
Çok yoğundu. Ben de bir denedim. Sonra indirdim. Yani evet, gayet iyi gidiyor. Kaç dilde? 150 dilde mi dediler? 40 dilde mi?
Ben indiremedim henüz. Yani.
Dolayısıyla çok dilde, yani indirsek kaç tane dil biliyoruz? Şurada yani yararlanacağımız dil sayısı belli. Neyse, konu o değil. Buradaki şunu söyleniyor. Yani yapay zekanın ıskalanması halinde özellikle gelişmiş ekonomilerle gelişmemiş ekonomiler arasındaki uçurum açılacak derken böyle bir gelişmenin olması gerçekten bütün ayarları bozdu. Peki bununla alakalı Amerika'nın özellikle Çin'e uygulamış olduğu çip ambargosu ne işe yaramış oldu?
Anlamsız hale geldi. Yani bu sadece tüm dünya genelinde, hele hele bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dahil olmak üzere, hatta işletmelere, startup firmalara da dikkate alırsak, büyük bir cesaret veren bir gelişme. Yani tamam, demek ki ben de farklı bir algoritmayla birçok şeyi başarabilirim. Özgüveni sağlıyor, cesareti sağlıyor. Asıl dünyayı değiştirecek de bu yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir devirdeyiz ki geç kaldım cümlesini kurmak çok akıllıca olmuyor yani.
Yani oyundan düşmemek lazım.
Evet.
Bu işin herhalde sırrı orası. Oyundan düşmemek icap eder. Eğer ondan düşersen zaten seni çoktan silmiş oluyorlar. Evet, önümüzdeki dönemde dediğim gibi yeni bir sürü gelişme göreceğiz. Peki burada bir günde Nvidia'nın kaybettiği değer neredeyse Türkiye'nin bir günde yani bir yılda üretmiş olduğu gayri safi yurt içi hasılanın yarısı kadar değer kayboluyor. Yani rakamlardaki bu büyüklük, devasa şey, firmaların ortaya çıkması, sonra bir şeylerde ters hareket yaptıklarında nereye gideceğiyle alakalı bize çok şey söylemiyor mu?
Evet. Her şey bir anda yerle bir olabilir mesajı da veriyor.
Peki bunun üzerinde nasıl insanlar yatırım yapacaklar? Ne diyecektir insanlar?
Yani şimdi yeni gerçeklik bu diyebiliriz yani neticede. Bugün olan çok hızlı, risklerin, belirsizliklerin, artık belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde yaşıyor olacağız. Şirketler böyle bir dönemde çalışacaklar, ayakta kalmaya çalışacaklar. Yeni firmalar böyle bir düzende faaliyete başlayacaklar. Yani fırsatla tehdit arasındaki uçurumun arttığı bir dönemdeyiz. Yani bir anda bir günde işte bu kadar bir kayıp oluşabilir. Hatırlayın, bir neticede bir yıllık bir süreç Nvidia'nın değerinin 1 trilyon doları aşması önemli bir eşikti. Büyük ses getirmişti.
Sonra da sadece 1 trilyonda kalmadı biliyorsunuz. Evet. Artık yukarılara daha
yukarılara gitti. Bir boyutu da şu an bu yapay zekayı bu maliyetle yapan insanlar çok gelişmiş çipleri kullanabildiği takdirde neler yapacağını da düşünmek lazım. Bir boyutu da o yani. Ellerinde Nvidia'nın çipleri olsaydı acaba ne yaparlardı?
Evet. En azından yani bizim son kullanıcılar açısından baktığımızda yapay zeka gibi bir yeni açılımın daha ucuza kullanılabileceği ile alakalı. Çünkü en büyük kaygımız şuydu. Teknoloji dönüşümü ya da dijital dönüşüm evet gerekli. Birçok firma gerekli. Fakat ortaya çıkan maliyetler yani hayatiyetini zorlukta götüren işletmelerin bu maliyetlere nasıl katılacağı ile alakalı bir sürü soru işareti vardı. En azından bu son gelişme o kadar kötü olmadığını, en azından dijitalleşme konusunda farklı açılımların beklenebileceği ya da acele edilmemesi gerektiği ile alakalı bize çok şey söylüyor. Şimdi bu arada biz hemen çiplerden, yapay zekadan biraz da ana konumuz olan makroekonomiye gelelim. Şimdi veriler yayınlandı, yayınlanacak. Bir sürü veri yayınlanıyor. Yani özellikle enflasyona bağlı olarak ülkeler, büyük merkez bankaları para politikalarını değiştiriyorlar. Herkesin beklediği, özellikle bu Trump seçildikten sonra işte Fed'e söyleyeceğim faizi indirsinler şeklindeki talimat çok işlemiş gözükmüyor.
Ben henüz söylemedi daha herhalde.
Yani söylemedi ancak yani onun seçildiği ve koltuğa oturduktan sonraki sürece baktığımızda ilk toplantıda sabit kaldı.
Evet.
Ama bu arada Avrupa Merkez Bankası faiz indirmeye devam ediyor. 2.75'e indi ve yapılan açıklamalarda bunun da daha devam edeceği ile alakalı işaretler veriliyor. Bizim de açımızdan baktığımızda geçen toplantıda değerlendirmiştik. Toplantı diyorum. Programda değerlendirmiştik. Şu an geldiğimiz seviye 45'e gelmiş olması. Enflasyonla alakalı Ocak ayında 4'ün üzerinde, Şubat ayında 4'ün üzerinde Ki bu dörtler geçen sene altılar seviyesinde olduğu için baz etkisini yine aşağı çekecek.
Pazartesi göreceğiz yine oranı.
Evet. Yine aşağıda bir görüntü çıkacak. Dolayısıyla herkesin bu merkez bankaları ve tavırlarını konuştuğu bir dönemde özellikle Amerika'nın tavrı, duruşu, arkasından da Avrupa'nın duruşu önemli. Bir de bu arada bizim hafta içerisinde beklediğimiz Moody's'den bir not indirimiyle ya da not artışıyla alakalı, daha doğrusu not görünümüyle alakalı bir açıklama vardı. Oradan herhangi bir yeni bir şey gelmedi. Bugün de herhalde bizim programı yaptıktan sonra geç saatlerde Fitch'in bir değerlendirmesi gelecek. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde makro anlamda dünya ne tarafa doğru evriliyor? Özellikle bu kur savaşları yeniden başlayacak mı? Amerika'da Trump'ın doları değerli tutma isteğine karşılık hatta BRICS ülkelerinin dolara alternatif bir şey üretmesini yakinen izlediğini ve parmak sallayarak böyle bir şey cesaret edilmesi halinde gümrük tarifelerinin inanılmaz arttırılacağı, Amerika'ya mal satmanın zorlaştırılacağı ile alakalı tehditler var. Hepsini birlikte bir değerlendirin.
Şimdi doların küresel ölçekte rezerv para olması Amerika için yumuşak karnı diyebiliriz. Çünkü en önemli...
Aynı zamanda gücü.
Gücü. En önemli fiyatlamayı, ülkeleri vergilendirmeyi onun üzerinden yapıyor. Şimdi onu bir tehdit olarak koyuyor. Ama orada mutlaka gelişme olacağı önümüzdeki yıllarda tahmin etmek de zor değil. Trump bu hafta veya hafta sonu Kanada ve Meksika'ya %25 vergi açıklamasını yapacağını ifade etti.
Yani yapacağını evet.
Yapacağını söyledi. Dolayısıyla bu gelişmede aynı şekilde bu ülkelerin de Amerika'ya yönelik bir yaklaşım olacaktır. Bunun zincirleme etkisi nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Ancak birçok şeyi değiştireceği açık. Yine Amerika, Avrupa ile ilgili olarak bakacak olursak şimdi Amerika'da ekonomiye baktığımız zaman işsizlik oranları bir takım göstergelerini Amerika'nın aslında en yüksek seviyede ekonomisinin canlı ve iyi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Dönüp Avrupa'ya baktığımız zaman orada da büyümenin beklentilerinin altında olduğu, daha doğrusu büyümeyen hele hele bazı ülkelerde en büyük ekonomi olan Almanya'da büyümenin yatay ve eksiye doğru gitmiş olması ve bu yıl ve gelecek yılda çok fazla bir hareketin beklenmiyor olması bir tehdit. Ve Amerika ile o kadar fazla ticaret yapan bir ülkeler grubu. Dolayısıyla oradaki vergilerin Amerika'ya yöneliyor olması da orada da bir takım şeyleri değiştirecek. Yani yaşlı bir nüfusun yaşadığı bir kıta. Dolayısıyla üretimlerini, ticaretini ihracatla yapmak zorunda olan bir ülkeler grubu. Bu da bir Avrupa'da değişimi getirecektir. Grönland olayı var. Orayla ilgili Avrupa'nın tutumu ne olacağı, savunacaklar mı, savunmayacaklar mı? Bunların sanki tehditlerin gittikçe arttığı bir sürece giriyoruz.
Yani şimdi biliyorsunuz iknanın psikolojisinde yüksek isterseniz aslında niyetiniz daha düşüktür.
Pazarlı yüksekten
tutup insanları daha düşük ama yani pazarlık yaptık ve kurtardık şeklinde ki Amerika'nın şu an yani ticaretten gelen bir başkanın tarzıyla şu an herkese bir anlamda yani biraz kaba bir tabir olacak ama racon kesiyor. Yani herkese kendince bir ayar veriyor. Kimin nasıl davranması gerektiğiyle alakalı sözler söylüyor. Mesela Çin mevzu şu an çok seçim dönemindeki kadar gündemde değil. Yani Çin'e %60 vergi koyacağız ifadesi o kadar yoğun değil. Hemen gelir gelmez Kanada ve Panama'nın tekrar yönetiminin Amerika'ya gideceği, Kanada'nın Amerikan parçası olacağı, Grönland'da işte orayı Danimarka'dan alacağı, yani tek hakiminin kendisi olacağı ile alakalı açıklamalar zaman içerisinde biraz da basın toplantılarında şekil değiştiriyor gibi geliyor. Yani o an yani öyle bir şey ki ne zaman ne açıklama yapacağı ile alakalı böyle bir tedirginlik var. Hazine Maliye Bakanı bir açıklama yapıyor. İşte belli ülkelere %2,5-3 oranında vergi artışı olacak. Nereden çıktı diyor. Biz onu kendi aramızda konuşmadık falan. Yani böyle sürekli beraber çalıştığı insanları da boşa düşüren Ve hiç daha önceden konuşulmamış yeni gündemleri bir gündem maddesi olarak ortaya düşüren bir tarzda ekonominin özellikle finansal piyasaların, para piyasalarının, sermaye piyasalarının nasıl olacağı ile alakalı çok ciddi soru işaretleri var. Oyuncular da böyle oynaklığın yüksek olduğu havaları çok seviyorlar. Stabil havaları sevmiyorlar. Bu işin biraz böyle günübirlik paradan para kazanmaya çalışan ya da bu anlamda kendini heyecan arayan insanlar. Tam o insanların aradığı bir başkan geldi. Hepimiz izliyoruz. Bugün acaba ne söyledi? İşin kötü tarafı da şu. Yani bir gün haberleri izlemediğinizde birçok şeyi kaçırmış oluyorsunuz.
Çünkü haberler değişiyor.
O kadar hızlı değişiyor ki yani sizin yani aklınızda eğer Çin'e %60 ile alakalı vergi konmakla alakalı bir şey varsa bir gün iki gün ya da bir hafta haberlere bakmayın, yoğun detaylara bakmayın. Sizin bildiğiniz ya da gündem diye zannettiğiniz şey birden bambaşka bir noktaya savrulmuş olabilir. Onun için herkesin yani iki yöntem var aslında. Ya her saniye böyle tayakuzla bir vaziyette her şeyi izleyeceksiniz ki biz mecburuz onu yapmaya. Ya da hiç umurunuzda bile değil dönüp işinize bakacaksınız. Ne olursa olsun.
Şimdi Trump ilk döneminde hatırlarsak ilk vergileri Çin'e koymamıştı. Avrupa hatta bize demir çelik ürünleri başta koydu. Ama esas hedefin Çin olduğu sonradan ortaya çıktı ve Çin'e döndü. Benzer bir şey de yapıyor olabilir. Çünkü Amerika ve Çin ekonomisi birbirine çok daha geçişli bir hale gelmiş. Özellikle tarım tarafında Çin en büyük müşterisi Amerika'nın. Sanayi zaten şirketlere baktığında tamam Çin'de üretiliyor ama nereden bakarsanız iPhone'undan tutun birçok yüksek teknoloji ürünleri Çin'de üretiliyor veya Uzak Doğu'da üretiliyor. Dolayısıyla bir anda koyduğu vergilerinden doğrudan kendisi de etkileniyor olacağı için bunu zamana yaymak veya kontrollü bir biçimde yönetmek istiyor olabilir.
Şimdi tasarlayan, uygulayan, ürettiren, satan orası olduğu için yani üretimden çektiği zaman oradaki ekonominin üretim kabiliyeti de kayboluyor. Yani sadece vergi meselesi değil ki. Bir taraftan da Amerika kendi ülkesinde yeniden üretime başlama konusunda adımlar atıyor. Yani iş gücü maliyetler açısından baktığında bir Çin'in, bir Hindistan'ın, bir Tayvan'ın yerini tutar mı Amerika'daki üretim bilmiyoruz. Orada da işte geçen defa da konuştuk robotlarla alakalı. Yani eğer insan unsurunu ikinci planda tutarsanız, üretim tarafını karanlık fabrikalarda yapmaya başlarsanız, daha yüksek teknolojiyle yapmaya başlarsanız zaten o Çin'in şu an sağlamış olduğu üstün işte o iş gücünün ucuz olmasıyla alakalı avantaj zaten elinden gidiyor. Kaldı ki şu an Çin o avantajı da sahip değil. Yani ibre Hindistan'a, Bangladeş'e, Tayvan'a, diğer ülkelere kaymış vaziyette. Yani Çin eskisi kadar iş gücünün ucuz olduğu bir ülke değil. Bir de devasa bir ülkenin yani sadece refah içerisinde yaşayan 200 bilemediniz 300 milyon insan var. Geriye kalan 1.1 milyar insan açlık sınırında ya da son derece altta. Çünkü baktığınızda kişi başına milli gelire baktığınızda işte 10 bin dolarların biraz üzerinde bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda Çin'in çok yumuşak karnı var. Amerika'nın dezavantajı ne? Amerika'nın dezavantajı da şu. Yani her yönüyle diğer ekonomilere bağlı işte. Şu borçlanmaya baktığınızda, kamu borçlarına baktığınızda dünyaya yani sadece dolar ihraç ederek borçlanmamış. Bir de ciddi ciddi hazine bonosu devlet tahvili ihraç ederek borçlanmış. Netice itibariyle dolar ihraç etmekte bir borç senedi yani. Geç orada yani bir çılgınlık yapıp yani tedavülden kaldırdığım yeni dolar diye bir şey basarsa herkesin elinde patlar şey de. Özellikle illegal olan, kayıt dışı olan paralar. Efektif olarak insanların elinde duran paralar. Fakat bunu herhalde yapmaz çünkü o bir güç diye baktığımızda onun için burada yani Amerika-Çin kapışması işte BRICS tarafında mesela Çin'le Hindistan çok ciddi bir şekilde birbirlerine rekabet halinde ama BRICS'te Amerikan parasına karşı ortak bir ödeme parası geliştirebiliriz mi diye de çalışıyorlar. Onun için denge de hızla değişiyor. O İngilizlerin meşhur sözü var ya sürekli dost yok sürekli İngiliz'in çıkarı var. Bunu her ülke kendine adapte edebilir herhalde.
Evet şimdi biraz daha Avrupa'dan konuşacak olursak özellikle otomotiv endüstrisi Çin'deki elektrikli otomobillerin gelişimine bağlı olarak karşılık veremedi ve özellikle Almanya merkezli otomotiv endüstrisi kriz içerisinde. En son işte Belçika'daki fabrikayı kapattılar. Bazı fabrikalarını Güney Amerika'ya taşımaya çalışıyorlar. Şimdi Avrupa'daki otomotiv endüstrisi deyince onların özellikle yedek parça tedariki açısından biz önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla ihracatımızda yavaşlamayı konuşuyoruz. Maliyetlerin artışını konuşuyoruz. Bu otomotiv sektörünün sorunlarının bize olan yansımaları konusunda ne dersiniz? Çünkü kendi ülkemizde buna yönelik bir istatistik ve açıklama duymuyoruz son dönemde.
Yani yok, çünkü Avrupa'nın bundan nasıl etkileneceği ile alakalı da Avrupa da kendi kararını vermiş değil. Bir taraftan da yani baktığınızda Avrupa'daki bilinen büyük otomobil markaları elektrikli araç üretiminde kayıtsız değiller. Hepsinin çok sayıda ve
ama
zaten
pahalı.
Pahalı ama kendilerinin konforuna alışmış olan insanların o konforu devam ettirmekle alakalı şey var. Burada eski alışkanlıklarla yeni gelişmeleri yan yana koyduğumuzda mesela Çin'in Türkiye'de gelmiş olan belli markaları hem ucuz, yaygın fakat performans anlamında baktığınızda bazen farklı sonuçlar verebiliyor. Yani haberlere yansıyanlar itibariyle söylüyorum. Onun için bu yani akşamdan sabaha değişecek olan bir unsur değil ama genel eğilim Çin'in özellikle elektrikli otomobil konusunda Avrupa'daki özellikle Almanya merkezli birçok firmayı sıkıntıya sokacağı ile alakalı belirgin işaretler var. Bu belirgin işaretleri telafi etme noktasında Avrupa'nın manevra kabiliyetine baktığımızda Avrupa geç intibak eden bir görüntü arz ediyor. Yani problemleri yani işte bu Amerikan tarzı, Avrupa tarzı diye bizim de zaman zaman özellikle bu şirket yöneticileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde Amerikan tarzında bir problem çıktığı zaman problemi o an çözdün çözemedin göm onu, zararını yaz başka bir konuya. Avrupa öyle değil. Avrupa uzun uzun onun analizlerini yapıyor, değerlendiriyor, nasıl çözerim diye bakıyor. Yani iki yöntemde kendi içerisinde kendi tarzıyla tutarlılığı var. Bir tanesi eğer bir problem karşısına çıktıysa ona harcadığı zamanla alternatif getirileri kaybedecekse ondan vazgeçip yeni bir açılım sağlıyor. Öbürü de yani elde dünya kadar zaman harcanmış, kaynak ayrılmış, yapılmış bir yatırım var. Bu yatırımı çöpe atmadan nasıl tekrar ayağa kaldırırım yaklaşımı. Bambaşka iki zihnin yansıması. Bu iki zihne Çin nasıl bir cevap veriyor diye baktığımızda yani Çin'de kendine has bir duruşu var. Bir taraftan yani Amerikan tarzı davranıyor ama bir taraftan da hala komünizmle yönetilen planlı bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani öyle insanların canları istediğinde istediği alanda istedikleri kadar büyüyemedikleri, devletin o anlamda dahil olduğu çok devasa bir ekonomi çıkıyor ortaya. Yani planlı kapitalist ekonomi nasıl oluyor sorusunun cevabını işte Çin'de görüyoruz.
Şimdi bu özellikle Avrupa'dan bahsederken Avrupa'ya yönelik eleştirilerden bir tanesi de bürokrasinin çok güçlü olması. Bunun sonucu olarak da karar almada yavaşlık söz konusu diyorlar. Şimdi Almanya'da özellikle en büyük ekonomi olarak durumunu biliyoruz. Bir durgunluk içerisinde büyümüyorlar. Bunun yanı sıra da siyaseten de sıkıntı var. Bir seçime gidecek. Burada bu sağın özellikle güç kazandığı söyleniyor. Oranlar da onu gösteriyor. Şeyle ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili bu eğer bu sağ gündeme gelir, iktidara gelecekse veya iktidarın büyük ortağı olacaksa Avrupa Birliği'ne olan yaklaşımını değiştirebilir mi? Yani Avrupa Birliği çıkarları bir tarafa, Almanya'nın çıkarları bir tarafa diyebilirler mi? Böyle bir durumda, çünkü Almanya'ya baktığımız zaman en büyük ekonomi olarak bir takım ülkelerin yükünü de çekiyor. Bu biliniyor. Şimdi burada bir değişim olur mu? Bu değişim Avrupa'da bir çözülmeye de yol açar mı? Hele hele Amerika'nın Grönland'la ilgili tehditlerini de dikkate alırsak.
Şimdi Avrupa Birliği'ne tek başına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği bir bütün olarak üçüncü büyük ekonomi. Ama alt kırılımına baktığımızda en büyüğü Almanya, 4.4 trilyon dolar. İkinci sırada Fransa, üçüncü sırada İtalya var. Yani ilk onda 3 tane Avrupa ülkesi var. Şimdi bunların büyüme performanslarına baktığımızda Almanya bir çeyrek 0.1 büyüyor, bir çeyrek 0.2 küçülüyor. Yani normalde teknik anlamda baktığında o 0.1 artış eğer yani istatistiksel anlamda bir manipülasyon değilse Alman ekonomisi şu an resesyonda. Yani şöyle bir baktığınızda çünkü 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi diye baktığınızda o artıyı sağlayan şey ne? Ama eksi olma ihtimali çok kuvvetli muhtemel. İkinci büyük ekonomi Fransa ekonomisi. Orada 3 trilyon doların biraz üzerinde bir büyüklük var. Bizim ekonomimizin 3 katı büyüklüğünde. Orada da baktığımızda son çeyrek dönemde yani diğer çeyreklerde 0.2 0.4 büyüme varken son çeyrekte 0.1 küçülmüş. Yani Almanya'dan sonraki en büyük ekonomi olan Fransız ekonomisinde de küçülme var. Üçüncüsü İtalya 2.2 trilyon dolarlık bir büyüme var. Sıfır seviyesinde. Yani İtalyan ekonomisi geçtiğimiz bir yılda hatta 5 çeyrek döneme baktığımızda 0.1, 0.3, 0.2, 0 ve 0 olarak büyümüş. Yani büyümüyor. O devasa tasarımları olan modanın merkezi, yani moda sadece kıyafetle alakalı değil işte. Yani yaşam tarzının merkezi olan Avrupa, İtalya, Almanya, Fransa şu an yani bu anlamda baktığımızda can çekişiyor. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda biz bunların ürettiği o nitelikli arabaların en değerli parçalarını üretiyoruz birçok yerde. Yani bir yerde hatırlarsanız çok böyle basit bir parça fakat ünlü bir Alman markasının olmazsa olmaz bir parçasıymış o. Yani kalite anlamında da orijinal parça üretiyorlar şey değil yani.
Evet.
Alternatif yedek değil, orijinal parçası değil, yan sanayi değil, orijinal üretiyorlar. Tabii oralardaki gerileme bizi de etkileyecektir. Uzun cümleler kurdum ama bir gerçek var. Bizim özellikle otomotiv sektörünün elektrikli araca kayması artı en büyük müşterimiz olan Avrupa'nın bu anlamda güç kaybediyor olması bize bir bedel ödetecektir. Firmalar buna ne kadar aşina? Firmalarda şunu görüyorum ben, konuştuğumuz firmalar hepsinde buradan yani üretme becerisi var ya, buradan farklı alanlara nerelere kayılabilir diye. Hatırlarsan Bursa'da bir firmaya gitmiştik beraber, biraz zaman geçti ama hatırlarsın. Bir taraftan şey üretiyor, bir otomotiv firmasına bir parça üretiyor, orijinal bir parça üretiyor. Öbür taraftan da uzay sanayine ya da uçak sanayine başka şeyler üretiyor. Dolayısıyla riski farklılaştırarak, yayarak başka alanlara geçiyorlar. Üretme kabiliyeti olan bu firmaların şu an oturup dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek alternatif ne üretebilirim düşüncesini biraz daha sıcak masada tutmaları icap eder. Yoksa pasif bir şekilde Avrupa'da neler olacak diye beklemek kendi içerisinde çok faydalı sonuçlar doğurmayabilir.
Birlikte bu hafta heyecanlı bir ihale süreci izledik. Özellikle bir 1200 megawattlık rüzgar enerjisiyle ilgili bir ihale. Yoğun ilginin olduğu bir ihale süreciydi. Ne dersiniz? Yani sürdürülebilir enerji, işte yatırımlar, bu yatırımların gelecekteki bize etkileri. Yine bu özellikle rüzgar enerji sektöründe üretime yönelik yani kanatlar zaten üretiliyor. İşin çekirdeğini teşkil eden alternatörlerin de üretiliyor olması.
Evet. Şimdi işin enteresan tarafı bu bankacılık yaptığımız dönemde yani 2006-2007'lerde Enerji Bakanlığı'nın bizzat kendi sayfasında Türkiye rüzgar enerjisi açısından uygun bir ülke değil diye bir notu bizzat kendim hatırlıyorum. Oradan şu an onlarca rüzgar enerjisine yatırım yapmış binlerce megawattlık bir güçten bahsediyoruz. Bir kalemde de 1200 megawattlık bir ihalenin yapıldığını da bizzat izledik. Şimdi oraya baktığımızda yani masanın başında olan firmalar yeni firmalar mı? Hayır. Piyasada zaten halihazırda küçüklü büyüklüğü yatırım olan firmalar. Rakamlar o kadar rekabeti kaldırabilecek durumda mı? Herhalde ince ince hesaplarını yapmışlardı. Çünkü o ihalede hatırlarsanız yani bir baz fiyat var. Yani önce bir megawatt başına bir ücret var. Orada yani en dipte başlayanları yarışmaya tabi tutuyorlar. Arkasından ne istiyorlar?
megawatt başına
bir katkı payı istiyorlar ve yarışmayı orada konumlandırdı ve rakamlar inanılmaz.
50 bin dolarla açılan 140 bin dolara gitti.
Yani o arttırımları gördük. Normalde 2000-2000 arttırması gerekirken tek kalemde 20 bin dolar, 30 bin dolar arttıranlar oldu. Dolayısıyla insanlar bunun hesabını yapmışlardır diye kabul ediyorum. Fakat geçmişte o masada bir şekilde oturmuş birisi olarak o masaya gelmiş olmanın psikolojik baskısını ve daha sonra biz ne yaptık sorusunun da sorulabileceğini de bizzat yaşamış bir insan olarak biliyorum. Ama şu bir realite, ilgi var, yatırıma ilgi var. O yatırımı yapanlar bir şekilde finansmanını da sağlıyorlar. Dolayısıyla enerjinin içeriye dönmesi, bu anlamda yenilenebilir enerjinin olması iyi de ben bir taraftan da elektrik üretim AŞ'nin başındaki İzzet abinin şeyini merak ediyorum, tepkisini merak ediyorum. Çünkü o her güneş enerjisi, her rüzgar yatırımlarından sonra ben bunları neyle dengeleyeceğim diye uzun uzun düşündüğünü biliyorum. Bizzat kendi sohbetlerinde dinlemiştik. Herhalde alternatif olarak da stabil enerji diyeceğimiz, yani böyle güneşe ve rüzgara endeksli olmayan, mevcut klasik fosil yakıttan üretilen, ta ki nükleerler devreye girene kadar.
Yıl sonuna kadar inşallah.
Fosil yakıtla üretilen, üretimi yapanların da yani en azından stratejik önemleri hala devam ediyor. Onu da görmek lazım. Bir taraftan enerji ihtiyacımız artıyor. Artacaktır bundan sonraki süreçte de. Özellikle bu yapay zeka, kripto paralar, farklı enerjiyi tüketen, koca koca şehirlerden daha fazla enerji tüketen yapılar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bunları dengeleyecek enerji konusu hep gündemde olacak. Oraya yatırım yapmak da eğer hesabı kitabı iyi yapmışlarsa son derece akıllıcı bir iş olarak duruyor şu an.
Bir boyutu da artık özellikle firmalar açısından, hele hele bu dünyada da yapay zeka üzerine çalışan sosyal medya şirketleri de dahil buna, o açıdan sanki herkes kendi enerjisini kendi üretsin diye bir sürece de gidiliyor. Özellikle küçük nükleer santrallerin gündeme geliyor olması. Ama ülkemize bakıldığı zaman da firmalar kendi enerjilerini özellikle güneş bazlı olarak üretebilmek için yatırım yapıyorlar. Teşvik de ediliyor. Yani kendi enerjisinin iki katı kadar yatırıma ve yarısını da sisteme satmaya izin veren bir yapı var şu anda. Nereye kadar gider? Bir de buradaki özellikle güneşle ilgili bir tehdit, tarım arazilerine yönelik bir tehdit ortaya çıkıyor mu diye onu da sormak isterim.
Şimdi tarım arazileriyle alakalı tehdit ortaya çıkıyor mu? Yani kağıt üzerinde çıkmıyor gibi gözüküyor. Özellikle yani rüzgar yatırımlarının olduğu yerlerde ya da işte güneş yatırımlarının olduğu yerlerde ona özen gösterildi. Özellikle o
ama fotoğraflara bakınca tarla yanında da güneş tarlası var.
İşte biliyor musun? Teorik olarak yani mevzuat anlamında bir problem yok yani. Sadece enerjiyle alakalı, madencilikle alakalı değil. Biliyorsun bizde mevzuat konusunda bir problem yok. Nerede problem var?
Uygulama.
Uygulamada problem var. Dolayısıyla uygulayıcıların ne yaptığı sorusunun cevabı, inşallah musibetler başımıza geldiğinde fark etmez. Yani şu Kartalkaya'da yanan otelle alakalı baktığımızda yani mevzuatta bir problem yok. Ama uygulamaya baktığınızda her tarafımız tel tel dökülüyor. Dolayısıyla yani burada işin içerisinde siyaset olunca müsebbip ya da sorumlu gösterecek olan kişiden sistematik olanlar gözden kaçıyor. Ya da şöyle oluyor, bürokrat yarın öbür gün başımı yanacak diye dönüyor, bu sefer yatırımın önünü kapatıyor. Yani bunun orta noktası yok mu diye bakacaksınız. Yani ortak akılla kuralına uygun bir şekilde herkesin uyduğu, herkesin uymak için sınırlarını zorladığı, uymamak için değil sınırlarını zorlamadığı bir ortama çıkarıncaya kadar bu böyle devam edecek. Hala bakıyorum mesela o yangın neydi, nasıl oldu falan kimse sistematik olanlarda ve benzeri yapılarda yok. Sadece nerede görüyoruz? Gene ticari, bizim enflasyonun patlatan arkasındaki o ticari ahlaksızlık şeyini görüyoruz. Yangın tüplerinin fiyatları ikiye katlıyor. Ya da bu işi destek verenler daha önceden ya bizim binada yangın olur mu, olursa nasıl olur sorusunu sormayan insanlar panik bir vaziyette şu an. Yani şeyi geçinceye kadar, heyecana geçinceye kadar arayış içerisinde herkes yangın tüplerini dolduruyor, bakıyor, inceliyor. Geçen gün gördüm siz de yapıyordunuz, ofisteki yangın tüplerini gözden geçiriyordunuz. Sonra baktığınız süreleri geçmiş falan.
Bu ticari ahlak dediniz ya, yangın tüpleriyle ilgili bir tecrübem var yani. Epey uzun bir zaman oldu. Şimdi bir firma gelip yangın tüplerimizi değiştiriyor. Onların süresi var, 2 yıl sanıyorum. Neticede yine böyle bir şeyde fatura önüme gelince dedim Allah Allah, yani o kadar 2 sene geçmiş olamaz üzerinden. Baktık, araştırdık, 6 ay önce değiştirmiş, sanki 2 yıl olmuş gibi tekrar gelip tüpü yine değiştiriyor, yine aynı parayı tahsil ediyor. Yakalanmıştık şey olarak, ahlaksızlığı, ama ticari ahlaksızlık diğerine bir yolla çözüm bulunur, ama ticari ahlaksızlığın tedbiri, yasaların uygulanması, başka ne olabilir bilemiyorum yani.
Bununla alakalı şimdi tabii insanların hafızasında yani yapılma tarzı çok fazla olmadı. Şimdi piyasada çok duyulmuyor. Şimdi yangın tüpleriyle alakalı enteresan dolandırıcılık şeyleri görüyoruz. Yani denetime geldik deyip bir firmanın bütün yangın tüplerini alıp götürdükleri ve yani yok öyle bir denetim yok, öyle bir iş yok. Bütün böyle bir firmanın ne kadar yangın tüpü varsa alıp götürdükleriyle alakalı hikayeler çıkmaya başladı. Yani maalesef işte bundan yaşıyorum. Buradaki tabii temel sıkıntı işte yani gene aynı yere geliyoruz. Yani kuralların uygulanması, bir şey daha cezaların caydırıcı olması ve o cezaların uygulanarak caydırıcılığı sağlaması. En önemli şey yoksa yani araba devrildikten sonra niye devrildiği ile alakalı işte yolun yapımından tutun arabayı kullanana kadar arabayı yapana kadar herkese bir şey çıkarabilirsiniz.
Evet.
Önemli olan arabayı devirmeden insanların canına malına zarar gelmeden götürebilmek.
Ünsal Bey, yeni yıla girdik, borsa konusu halka arzlarla birlikte olmazsa olmaz bir değerlendirme yapsanız.
Sormayacaksın ve sorma diye temenni ettiğim bir başlığa geldik ama sordun madem söyleyeyim. Sene başından bu yana halka arzlar konusunda çok parlak bir görüntü yok. Yani hepimizi ilgilendiren bir mevzu. Özellikle işletmelerin gelecekte büyümesi noktasında bizim de bir şekilde destek verdiğimiz, danışmanlık olarak destek verdiğimiz firmaların halka arz kanadını açık tutmaları, oradan besleniyor olmaları, oranın iyi yönmesi hepimizin arzusu. Çünkü yani işletmeleri böyle kısa vadeli kredilerle %60'larla %7'lerle büyütmek de mümkün değil. Ekonominin ondan bir uzun vadeli bir fayda beklemesi de mümkün değil. En doğrusu eğer bir yatırım varsa yeni yatırım ya da mevcut olan yatırımın maliyetsiz bir şekilde getirisinin paylaşılacağı bir yapının kurgulanması. Bu açıdan halka arzlar çok önemli. Ama dediğim gibi şu an yabancıların her ne kadar bu hafta geçtiğimiz hafta Merkez Bankası açıklamasında 345 milyon dolarlık uzun zamandan sonra net bir alımların olduğunu görsek dahi bu halka arz edilen toplam tutarların çok küçük bir kısmı kaldı ki onlar da halka arza gelmiyorlar. Onlar normal piyasadaki endeks 30'dan ya da endeks 50'den kağıtlar alarak, hisse senetleri alarak hayatlarına devam ettiriyorlar. Dolayısıyla halka arzlarda enteresan bir döneme girdik. Yani açıldıktan, borsada işlem görmeye başladıktan sonra işte %10, %20, %30 kayıpları görebiliyoruz. Dolayısıyla yani enteresan izleyeceğim. Yani ben bu kadar böyle sıkıntılı bir dönemi zihnimde hatırlamıyorum. Ya. Çünkü böyle dönemlerde yani talebin düştüğü dönemlerde halka arzlar olmazdı. Şu an haftada 2, 3 bazen 4 tane halka arza izin verildiğini görüyoruz. Bir taraftan da bir çıkış noktası.
Evet.
Eğer müşteri bulabiliyorsa SPK o anlamda önünü açıyor. Bana
Gülsün
diyecek
Bey,
çok fazla bir şey yok.
bu arada SPK bültenini takip ediyorsunuz. Benim de gördüğüm, özellikle halka açık firmaların borçlanma araçlarını çok sık kullanmaya başladığını düşünüyorum. Ne dersiniz? Ve oradaki rakamlar yüksek ve oradaki daha çok da nitelikli yatırımcılara yönelik bir şey görüyorum. Oradaki büyüme borsaya, yeni hisse senedi çıkarmak veya borsadan tekrar yeni halka arz sermaye artırma yoluyla gelişmeyi engelleyen bir husus mu diye
Yani
sormak isterim.
ikincil halka arzlar zaten çok benimsenmez bizde. Onun yöntemi eğer firmanın paraya ihtiyacı varsa işte sermaye artırımı, bedelli sermaye artırımına giderek bir kaynak girişi sağlaması, ama o da çok böyle ilgi gören, çok sevilen bir unsur değil. Bedelsiz sermaye artırma ve yeni hisseler verdiğince hemen hisse senetlerine ya da o şirkete olan ilgi alaka artıyor. Ama bedelli sermaye artırımı dediğinizde çok az sayıda firma bunu yani istediği rakamı içeriye sokabiliyor. Çünkü zaten %25 halka açıksa, diyelim 100 milyondan 200 milyon lira sermayesini çıkardı. Yani bedelli, tamamında birebir bedelli yaptığını düşün. 25'ini piyasadan alırken geri kalan 75'ini de kendi ceplerine koymalar lazım. Öyle bir kaynak olsa zaten, hani derler, dükkan senin. Dolayısıyla çok kolay bir hadise değil. Ama bir taraftan şunu söylüyorsanız, şu an borçlanma kağıdı olarak çıkarılan şeyler, tahviller, hisse senedine dönüştürülebilir ki bunun uygulamaları var. Yani bunu en çok Sasa'da gördük. Yani borçlanma kağıdı çıkıp daha sonra onun hisse senedine dönüştürülmesi, o teknik anlamda çok kolay değil. Bir de kurumsal yatırımcıları gerektiren bir husus. Fakat sevindirici olan taraf şu: özellikle son 10 yılda Türkiye'de yatırım fonları, hem para piyasası hem sermaye piyasası, altın ve diğer yatırım araçlarının içerisinde bulunduğu fonlarda çok ciddi bir hacim oluştu. Çok iyi profesyonel yapılar ortaya çıktı. Dolayısıyla o yapıların olması belli bir kalitenin üzerindeki, kaliteden kastım kurumsallık, işte sürdürülebilirlik, kar dağıtımı gibi unsurları olan firmaların o fonlar tarafından hisse senetlerinin alınarak taşınması, kısa, orta, uzun vadeli taşınması noktasında gelişmeler oldu. Bireysel emeklilik bu anlamda çok ciddi anlamda borsanın ve borsada işlem gören hisse senetlerinin yolunu açtı. Ama dediğiniz husus önemli. Kurumsal yatırımcılar, nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma kağıtlarında bir artış var. Yani satabiliyorlar ki çıkarıyorlar. Bence o yöntem devam edecektir önümüzdeki dönemde de gözüküyor. Ama maliyetler yüksek mi? Evet, yüksek. Saat işaret ediyorsunuz. Evet. Şimdi aslında birçok konuya giremedik. Yani bir sürü istatistikler vardı ama onlara giremedik. Neyse, bu kadar. Bugün de bununla yetinelim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gözlemlerimizi aktarmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.